Ayrım 13. Silivri Sürgünleri. Osman Özbek. Sayfa 170. Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, MIT'i zan altında bıraktı. Savcıya verdiği ifadede kendisine evrak gelmediğini iddia eden Emekli Orgeneral Hilmi Özkök, MIT'i zan altında bıraktı. Oysa MIT'in Ümraniye davası kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 23 Aralık 2008'de gönderdiği yazıda, İddialarla ilgili 2003 ve 2006'da Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e iki kez elden belge teslim edildiğini belirtmişti. Hilmi Özkök için suç duyurusu. 1. Ergenekon davası sanıklarından Kemal Kerinçsiz'in avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, MIT Müsteşarı'nın 2003 yılında Özkök'e kitapçığı elden teslim ettiği belirtilerek, eğer o gün böyle bir örgüt olup olmadığı araştırılsaydı, Ergenekon operasyonunun önü kesilmiş olacaktı denilmektedir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, göreve başladıktan sonra birkaç kez konuştu ve çok önemli mesajlar verdi. 14 Nisan 2009 tarihinde Harp Akademilerinde yaptığı konuşmasının satır araları ve şifreleri Türkiye'nin gündemine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neden hedefte olduğuna adeta ışık tutuyor. Yaklaşık 40 sayfayı bulan tarihi belge niteliğindeki konuşmanın özeti aşağıdadır. 1. Toplumun askerlik mesleğini icra edenlerin bilgisine ve uygulamalarına güven ve itimat duyması hayatidir. 2. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmak maksadıyla toplum nezdindeki itibarını ve güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan iki ön yargılı yaklaşım var. Birincisi, demokratlık kisvesi altında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı sistematik muhalefet yapılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni demokrasinin gelişmesine engelleyici bir kurum olarak göstermek. İkincisi, toplumumuzun özellikle mütedeyyin kesimlerini etkilemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni din karşıtı olarak gösteren kötü niyetli propaganda kampanyalarıdır. Ancak toplumumuz buna itibar etmemektedir. Çünkü bu asker Türk milletinin bizatihi kendisidir. Aynı hassasiyetlere sahiptir. Kim ne derse desin, Türk milletinin ordusu halktır, halktandır, halk içindir. 3. Sivil-asker ilişkilerinde askeri liderlerin sorumlulukları çok önemlidir. A. Güvenliğe ilişkin ihtiyaçların tespiti askere aittir. B. Anayasanın 117. maddesine göre bu yetki ve sorumluluk Genelkurmay Başkanı'na aittir. C. Genelkurmay Başkanı'nın sivil-asker ilişkilerini politik ve siyasal hareketler olarak değerlendirmek doğru değildir. D. Genelkurmay Başkanı gerekli hallerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşlerini de kamuoyu ile paylaşır. E. Milli Güvenlik Kurulu'nun asker üyeleri, kurul üyesi olarak görev ve sorumluluklarını burada serbest olarak yerine getirirler. 4. Hiçbir siyasal hak ve görev etnik temelde tanzim edilmemiştir. Etnik köken farkına bakılmaksızın her vatandaşımız kanun önünde eşittir. 5. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir, diyor. 6. Buradaki Türk milleti tanımlamasındaki Türk sözcüğü bir sıfat olarak değil, değişik unsurların hepsine verilen ortak bir isim olarak kullanılmıştır. Aynı şekilde kullanımı diğer ülkelerde de görmek mümkündür. 7. Vatandaşlığa dayalı milliyetçilik, Türkiye halkını oluşturan değişik dini ve etnik farklılıklara sahip vatandaşların topluma entegre edilmesini, olmasını gerektirir. 8. Vatandaşlık esasına dayalı milliyetçilik, ırk ve din farkı gözetmeksizin ortak kimlik, üst kimlik etrafında her vatandaşı Türk saymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı saymaktadır. 9. Cumhuriyeti ve ulus devleti kuranlar, etnik veya dini referanslı bir milliyetçilik anlayışı benimsememişlerdir. 10. İkinci kimlikler ancak ikincil kültürel kimlik şeklinde bireysel seviyede yaşanabilir, geliştirilebilir ve korunabilir. İkincil kültürel kimliklerin anayasal ve yasal çerçevede tanınması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ulus devlet ve üniter devlet yapısı içinde mümkün değildir. 11. Kimse Türkiye'den ne Türkiye'nin ulus devlet ve üniter devlet yapısını zayıflatabilecek ne de anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddelerinin değiştirilmesi yönünde isteklerde bulunabilir. 12. Türk Silahlı Kuvvetleri, Atatürk'ün bize emanet ettiği ulus devlet ve üniter devlet yapısının korunmasında taraftır ve taraf olmaya da devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 13. 1994 yılında stratejik savunma safhasında daha ileri geçemeyeceğini anlayan örgüt, terör eylemlerine devam ederken asıl mücadeleyi siyasal alanda yürütme kararı almıştır. 14. Koruculuk sistemi bölgede çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. 2007 yılından itibaren Irak'ta benzeri bir sistemi kullanmaya başlayan ABD, Afganistan'da da benzeri mahalli bir sistemi 2009 Şubat'ından itibaren kullanmaya başlamıştır. 15. Bölücü terör örgütü şu an kan kaybetmektedir. Lider kadrosu arasında sorunlar vardır. Moral seviyesi düşüktür. Örgüte katılım yetersiz olup kaçışlar devam etmektedir. İkmal faaliyetleri zorlukla yürütülmektedir. 16. Türkiye, ABD ve Irak tarafından yürütülen faaliyetlerin ve alınan tedbirlerin önümüzdeki dönemde daha etkin sonuçlar vermesi beklenmektedir. 17. Kararlılığımız karşısında bölücü terör örgütünün amacına ulaşması mümkün değildir. Ancak sürecin kısaltılması için devletçe şu tedbirler alınabilir. Burada 6 tedbir sayılıyor. 18. Türkiye'yi bulunduğu bölgede farklı ve güçlü bir konuma getiren laik ve demokratik bir ülke olmasıdır. Bu mirasa ve vazifeye karşı herkesin duyarlı, dikkatli ve sorumlu olması gerekmektedir. 19. Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti kuruluş felsefesinin temel direklerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan tüm değerlerinde temel taşıdır. 20. Demokrasinin olmazsa olmaz koşulları ve temel öğeleri olarak şunları ifade edebiliriz. Kuvvetler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü, çoğulculuk, kurallar ve kurumlar rejimi olmak, fırsat eşitliği, aynı zamanda haklar kadar sorumluluklar rejimi olması. 21. Bugün bazı cemaatler öncelikle bir ekonomik güç olmaya ve daha sonra da sosyopolitik yaşamı biçimlendirmeye, dine bağlı bir tek tip yaşam tarzı olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya çalışmaktadırlar. 22. Bugün de bazı din eksenli cemaatler kendilerini demokratik alanın bir oyuncusu olarak takdim etmekte ve çeşitli nedenlerle de görünürde kendilerinin güçlü bir konuma geldiğine inanmaktadırlar. Ancak bu güç imajı ve algısı yanıltıcıdır. İşte bu tip bazı cemaatler hedeflerine ulaşmada kendileri için en büyük engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni görmektedir. Bunun için de her fırsattan istifade ederek destekleyicilerinin de yardımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu yapılanlara karşı hukuk devleti kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tepkisiz ve etkisiz kalacağını düşünmekse büyük yanılgıdır. 23. Anayasanın 24. maddesinde açıkça belirtilmesine rağmen dinin sosyal, ekonomik ve siyasi düzeni kısmen de olsa şekillendirmesi kabul edilebilir mi? Bu kapsamda din eksenli bazı cemaatleri, toplulukları, hareketleri anayasanın 24. maddesine göre nereye koyacağız? 24. Modern toplumlarda kişi artık bir cemaatin üyesi olarak değil, birey ve vatandaş olarak yer almıyor mu? 25. Toplumda inanan inanmayan, dindar dindar olmayan ayrımı yapanlar, diğerlerinin iman ve dini inançlarını değerlendirmeye kalkarak aslında İslam dinine karşı büyük bir suç işlemiyorlar mı? 26. Bu çeşit sosyal gruplaşmalar, cemaatleşmeler toplumu ciddi boyutta kutuplaşmalara ve bölünmelere götürmüyor mu? Bu bölünmeler ve kutuplaşmalar ileride ciddi güvenlik sorunlarına dönüşmez mi? 27. Türk toplumunun bütün bireylerinin laik ve demokratik devlet niteliklerinin korunmasında, yaşatılmasında ve yıpratılmamasında duyarlı ve sorumlu davranması vatandaşlık görevidir. 28. Atatürkçü düşünce sistemi ne yapılmasını anlatan bir ideoloji değildir. Akla ve bilime dayanan, nasıl karar verileceğini gösteren bir dünya görüşüdür. 29. Başarısızlıklara mazeret aramadan nedenlerini araştırmalı ve olumsuzlukları giderici tedbirler alınmalıdır. 30. Tarih, ilerisini göremeyenler için acımasızdır. Gazeteci Mehmet Ali Kışlalı'nın 22 Ağustos 2009 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayımlanmış aşağıdaki görüşleri medyada hala direnen kalelerin az olmadığını gösteriyor. Askere özür gereği. 12 Haziran'da AKP ve Gülen'i bitirme planı adı verilen Genelkurmay'da hazırlandığı iddia edilen bir belge gazetede yayımlandı. Başbakan Erdoğan 14 Haziran'da bu belge hakkında AKP'ye karşı yapılan bu gayri hukuki sürece seyirci kalamayız. Gereken neyse yapacağız dedi. 16 Haziran'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundular. AKP adına verilen dilekçede mezkur belgede hukuk devletinin gereklerine uygun ve demokratik yollarla iktidara gelen ve hükümet etmekte olan partimize yönelik olarak asılsız, haksız, mesnetsiz gerekçelerle hayali suçlamalarda bulunularak demokratik olmayan yöntemlerle ve hukuka aykırı bir şekilde iktidardan uzaklaştırılmasının planlandığı görülmektedir dendikten sonra gereğinin yapılması istendi. O günkü iddia görüntüsüyle suçlu asker olmalıydı. Genelkurmay, belgenin kendi bünyesinde üretilmediğini yaptığı araştırma sonunda saptayıp 27 Haziran'da Orgeneral İlker Başbuğ açıkladı. Polis tarafından İstanbul'da bulunduğu iddia edilen fotokopi olduğu için üzerindeki imzanın da gerçek olup olmadığı anlaşılamayan belge hakkında gerçeğin ortaya çıkarılması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından istendi. Asker, olanakları içindeki araştırmayı tamamlar ve netice açıklarken, başbakan suçlama içeren konuşmalarını, aynı kanıyı paylaşan çevreler gibi askerin AKP'yi hedef aldığı kanısıyla yapmaya devam ediyordu. Belgede imzası olduğu iddia edilen Deniz Kurmay Albay, Dursun Çiçek de, gerçek olmadığı bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan Başbuğ'un artık kağıt parçası dediği belgeyi hazırlayanların bulunmasını resmen istedi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı 1,5 ay kadar süren incelemeden sonra İrtica ile Mücadele Planı adı verilen kağıt parçası hakkında yetkisizlik kararı vererek Ankara'ya iade etti. Şimdi Ankara'daki görevliler 2 ay önce yapılması gereken araştırmaya başladılar. Belgeyi bulan polislerin, bulunduğu yerde çalışan avukatların ve diğer bilgi sahibi olabileceği düşünülenlerin ifadelerini alıyorlar. Böylece hem sahteliği hem de askerlere karşı tavrı bilinen gazeteye nasıl ulaştığının ortaya çıkması umuluyor. Yanıtlanması gereken soruları meslektaş Mehmet Yılmaz Hürriyet'teki köşesinde şöyle özetliyor. 1. Sahte belgeyi kim hazırladı? 2. Kimin eliyle ve hangi amaçla medyaya servis edildi? 3. Bu durum kimin yararına oldu? 4. Belgenin gerçek olduğundan hiç kuşkulanmayanlar şimdi ne diyorlar? Bu soruların yanıtlanması halinde kimin silahlı kuvvetlerle hükümeti karşı karşıya getirmek istediğini öğrenmek herhalde öncelikle hükümetin de işi olmalı, diyor. Sahte olduğu ortaya çıkan belge konusunda hedefinde olduğu iddia edilenler, Fethullah grubunun nedense pek sesi çıkmadı. Varsayılan saldırıyı üzerine alarak Genelkurmay Başkanı'nın yapılan ciddi araştırmadan sonraki güçlü açıklamasına da önem vermeden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratacak konuşmalar yapmaya devam eden Başbakan'ın bir noktada yanılgısını anladığı umuluyor. Bunun işaretleri hem daha sonraki suskunluğunda hem de Yüksek Askeri Şura sonrası ziyaret ettiği Anıtkabir'de yazdığı "Ordumuz demokrasinin güvencesidir" sözlerinde görülmeli mi? Ama sahte belgenin tartışma yarattığı dönemde takındığı tavır ve söyledikleri unutulmadı. AKP hükümetiyle devletin en önemli kurumlarından biri arasında en hafif tabiriyle soğukluk yaratılmasına sebep oldu. Bununla ilgili işaretlerse yasal gerekler dolayısıyla bir araya gelen tarafların hareket tarzlarında görüldü. Mehmet Yılmaz'ın değerlendirilmesine katılmamak mümkün değil. Sorularının yanıtlanmasını sağlayacak gerçek ortaya çıkmalı. kimin Türk Silahlı Kuvvetleri ile hükümeti karşı karşıya getirmek istediği öğrenilmeli. Askeri haksız suçlayanlardan özür dilemeli. Bir yüzbaşının mektubu. Halen Güneydoğu'da yüzbaşı olarak görev yaptığını belirten bir askerin gazetelere yansıyan her satırı acı dolu mektubunu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düşmanlarına ve açılımın sahiplerine sunuyoruz. Vahşi dağlarda aylarca çatışmalara giriyor, vuruyor, vuruluyoruz. Birliğimize döndüğümüz vakit aynaya baktığımızda kendimizi tanıyamaz hale geliyoruz. Eşim ve çocuklarım yanıma gelmek için ısrar ediyorlar. Gelmelerini istemiyorum. Çünkü güvenli bir bölgede bulunmuyoruz. Okulların yarı yıl tatilinde dayanamadım. Kısa bir süre için gelin dedim. Onlar gelmeden oturduğum ev baskına uğrarsa ne olur diye bir deneme yaptım. Duvarlar nasıl, sağlam mı, dayanıklı mı, ailemi korur mu? Ateş ettim, duvarlar delindi. Mermi bir yandan girdi, öbür yandan çıktı. Basit bir piyade tüfeği mermisine dayanamayan bu duvarlar, daha ağır silahlarla yapılacak bir saldırıda ailemi nasıl korur? Odaya yatakları serdim, etraflarına kum torbaları yerleştirdim. Ailem geldiği vakit, burası senin, şurası bizim diye yer gösterirken onların gözlerine bakamadım. Hem korkuyor hem de bana acıyor gibiydiler. Çocuklarım aylardır göremedikleri babaları ile 2 hafta kaldıktan sonra dönecekler. Ama sonra ne olacak? Babalarının bu durumunu düşünürlerken derslerinde nasıl başarılı olacaklar? Yalnız benim değil, tüm silah arkadaşlarımın evleri de birer sığınak gibi kum torbalarıyla dolu. Bir baskın anında çocuklar kum torbalarından yapılan siperlere sığınacak. İnanılmaz güçlükler içindeyiz. Dağlarda da, kentlerde de bizleri kan ve ölüm bekliyor. Yılmıyoruz, canımız bu vatana feda olsun diyoruz. Ama bazı olaylar moralimizi etkiliyor. Mesela Kayseri İl Jandarma Komutanı neden tutuklandı? Kimdi bu komutan? Ben onu tanıyorum. Askerlik hayatının büyük bölümünü vatanın bütünlüğü için çarpışmakla geçirmiş, canı pahasına eşkıyayla savaşmış bir albay. O ve onun gibiler doğal bir mezarlık olan tarlalardan çıkan, ne olduğu belirsiz, çoğu hayvan kemikleri nedeniyle tutuklanıyor. İhbarı kim yapıyor? PKK itirafçıları. Kendi yaptıklarını başkalarına yüklüyorlar. Peki fedakarca görev yapan bizler bundan sonra PKK'lı canilere ateş etmeyelim mi? Onların bizi öldürmelerini mi bekleyelim? Yurdu savunmayalım mı? İtirafçılara bir bakın. Hepsi PKK'lı, hepsinin eli kanlı. Sen onlara inanırsan senin kahramanların küsmez mi? İtirafçıların gerçek kimlikleri nedir? Bir karakol basılıyor, çatışma sabaha kadar sürüyor, şehitler veriliyor. Gün ağrırken teröristler kaçıyor, ölüleri kalıyor. Bunlardan biri askeri birliğe malzeme satan bir esnaf. Geceleri terörist oluyormuş. Üzerinde birliğin planı var. Nöbet kuleleri dahil tüm ayrıntılar işaretli. Herkes şaşırıyor. Bunlar hain kişiler. Çatışmalarda vurulmayıp sağ olarak ele geçirilenler affedilmek ya da az ceza görmek için itirafçı oluyor. Sonra bizler tutuklanıyoruz. Söyler misiniz, hiçbirimizde moral kalır mı? PKK'yı affedecek olanlar için şu tek kelimeyi söyleyebiliriz. Hainler. Bunları size gerçeklerin bilinmesi için yazdım. Bizim maddi ve manevi sancılarımızın dinmesi söz konusu değil. Yaralı ruhlarımızın acısı devam edecek. Saygılarımla. Türkiye'nin gündemindeki ayrıntılar, görünmeyen tehlikeler. AKP aydınlanmaktan korkuyor. Oyunun çoğunu eğitim düzeyi düşük vatandaşlarımızdan alan AKP, aydınlanmadan rahatsız oluyor. Tarikat eğitimi dışında eğitimi neredeyse suç olarak görüyor. Kızlarımızın okula gitmek yerine evlenip en az 3 çocuk yapmalarını istiyor. İlkokulu bitirsin, sonra biraz Kur'an kursu, ardından başını kapatıp evinde koca adayını beklesin. İşsizlik rakamlarını artırmamak için ne iş istesin ne de iş arasın. Aksi doğru olsa 12. dalgada 100 bin gencin kaderini değiştiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin "Baba beni okula gönder" kampanyasının yöneticileri gözaltına alınabilir miydi? Ben şahsen Konya'da 18 kızımızın ölümünden sonra kaçak Kur'an kurslarının teknik takibe takılıp yöneticilerinin 13. dalgada gözaltına alınmalarını çok bekledim. Ama yanılmışım. Soruyorum, Kanal B, ART ve Kanal Biz'in patronları halkımızı uyarıp aydınlatmaktan başka ne yapmışlar? Ulusal kanalın kurulmasında büyük emeği geçen İşçi Partisi lideri halkımızı ne zaman aldatmış? 12-13 yıl önce söyledikleri şimdi birer birer gerçekleşmiyor mu? Eğer AKP uyanın halkla iletişim kurulmasından, onların örgütlenip birleşmelerinden rahatsızlık duymuyorsa bu kanalların kurucuları neden içeride? Aksi doğru olsaydı, ATV, Kanal 7, Samanyolu gibi kanalların patronlarının da teknik takibe takılıp tutuklanmaları gerekmez miydi? Silivri'de yatanların ortak özellikleri, eğer AKP yönetimine karşı olmaları ise ben de karşıyım, hem de A'dan Z'ye. Çünkü AKP'nin üst düzey yöneticilerini hatalı, donanımsız ve art niyetli buluyorum. Bunu açıkça eğilip bükülmeden söylemenin neresi yanlış ya da suç? Ama eğer siz biz tramvaydan indik, artık demokrasi memokrasi yok diyorsanız o zaman daha açık olun ki biz de nerede olduğumuzu, nasıl bir cumhuriyette yaşadığımızı anlayalım. AKP'ye dokunan yanıyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı İlhan Taşçı, 30 Ağustos 2009 tarihli yazısında hükümetin kendisiyle ters düşen hakim ve savcılarla hesaplaşmaya girdiğini yazdı. Gül yargılansın diyen de, Erdoğan'ı 3 kuruşluk tazminata mahkum eden de sanık oldu. AKP'ye kapatma davasını açan başsavcıdan sonra kapatmadan yana oy kullanan yüksek mahkeme üyesi de AKP'nin hışmına uğradı. Yargının bağımsızlığını güçlendirme iddiası ile yüksek yargıyı yeniden şekillendirmek isteyen hükümet, bugüne değin kendisiyle ters düşen ve aleyhine kararlara imza atan hakim ve savcılarla hep hesaplaşmaya girişti. Başbakan Tayyip Erdoğan'ı şehitlere kelle dediği için 3 kuruşluk cezaya mahkum eden yargıç, Sevgi Övüç sanık olurken Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yargılanması kararını veren hakim Osman Kaçmaz da Ergenekon soruşturmasına dahil edildi. İktidarın beğenmediği kararlara imza atan yargıçlar ve başlarına gelenlerden dikkat çekenler şöyleydi. Başbakan Erdoğan'ın şehitlerden kelle diye söz etmesi üzerine şehit aileleri başbakan hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Kartal 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Başkanı Sevgi Övüç, Erdoğan'ı 3 kuruş tazminata mahkum etti. Ancak bu karardan kısa bir süre sonra Yargıç Övüç hakkında Adalet Bakanlığı müfettişleri soruşturma izni istedi. Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in de izin vermesi üzerine Övüç hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi kanıtları inceledikten sonra Övüç'ün beraatine karar verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakan'ın terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a sayın diye hitap etmesi nedeniyle yapılan suç duyuruları hakkında takipsizlik kararı vermişti. Üst mahkeme sıfatıyla itirazı inceleyen Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Erdoğan hakkındaki takipsizlik kararını zaman aşımı süresi dolmadığı ve suç işlenip işlenmediğinin takdirinin de mahkemeye bırakılması gerektiği gerekçesiyle kaldırdı. Ankara Başsavcılığı da Erdoğan'la ilgili fezleke hazırlayıp dokunulmazlık nedeniyle dosyayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderme kararı aldı. Kaçmaz, Gül hakkında da kayıp trilyon davası kapsamında verilen takipsizlik kararını kaldırarak Cumhurbaşkanı'nın yargılanması gerektiğine hükmetti. Kaçmaz'ın bu kararını Çankaya Köşkü kötü niyetli olarak değerlendirirken Başbakan da bu kararın bağlayıcı olmadığını savunmuştu. Tartışmalar sürerken Kaçmaz hakkında Adalet Bakanlığı müfettişleri inceleme başlattı. İnceleme konusunun da Ergenekon soruşturması kapsamında olduğu anlaşıldı. Bu çerçevede Kaçmaz'ın telefonlarının da dinlendiği ortaya çıktı. Cemaatime dokunamazsın. Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner, İsmail Ağa cemaatiyle Fethullah Gülen grubuna yönelik soruşturmalar nedeniyle Ankara'nın hedefi oldu. Cihaner hakkında 3 ayrı soruşturma başlatıldı. Cihaner'in avukatı Turgut Kazan, tüm yargıç ve savcılara yönelik bir tehdit ve sindirme örneğiyle karşı karşıyayız, dedi. 4. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya da AKP hakkında açtığı kapatma davası nedeniyle iktidarın sözlü hışmına uğramıştı. Kapatma davası açmasıyla birlikte ölüm tehditleri almaya başlayan ve koruma sayısı artırılan Yalçınkaya'ya yönelik eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın "Ölüm en büyük gerçek. Bunu başsavcı da görmeli, siyasetçiler de görmeli, herkes görmeli. Ölüm bize şah damarımızdan daha yakın" sözleri üstü örtülü tehdit olarak yorumlanmıştı. 5. Anayasa Mahkemesi'nde AKP kapatma davasında partinin kapatılması yönünde oy veren Başkan Vekili Osman Paksüt'ün de eşi aracılığıyla Ergenekon soruşturmasında yasa dışı yolla dinlendiği ortaya çıkmıştı. 13. ayrımın sonu, sayfa 183.